Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sohbetimize muhtadımız vecile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ehl-i Beyt'inin, Ashab-ı Kiram Hazretleri'nin mübarek ruhlarına, Peygamberler Silsilesi'nin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretleri'nin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına ve içinden geçmekte olduğumuz şu zor günlerde karşıya karşıya kaldığımız bela ve musibetlerden kurtulup selamete, sıhhate, şifaya çıkmamıza vesile olmak üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış olalım. Musa Topbaş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Önceki okumalarımızda merhum Musa Efendi'nin insanın adeta içinde ve üstünde böyle devamlı dolaşan iki büyük afetten, kibirden ve hasetten bahsettiği sohbetlerini okumuştum. Bugün de yine çok klasik bir konu belki ama adeta hani mutasyona uğramış bir virüs gibi hep dolaşıp duran, çok zamanda farkında olmadığımız ancak hayatımızı hep yine günah olarak yasılmaya devam eden bir umumi belva diyebileceğimiz farklı bir bölüm, o da gıybet. Gerçekten aziz dinleyenlerim, tasavvufi terbiyede en önemli terbiye alanlarından ikisi, bir kalbin terbiyesi, bir de dilin terbiyesi çok öne çıkmaktadır. Çünkü kibir gibi, haset gibi, ucub gibi şeyler hep kalbin hastalıklarıdır. Ama iftira gibi, yalan gibi, gıybet gibi hususlarsa hep dilin afetleridir ki İmam Gazali Hazretleri bunları uzun uzun anlatır. Her birinin insanı nasıl bir felakete sürüklediğini ve bunların nasıl da tedavi edileceğini de Hazret anlatır. Dolayısıyla belki hemen hemen gıybet deyince kimse ben gıybet ediyorum demez. Ama gerçekten de böyle ince bir tahlil yapıldığımızda bu virüsün herkese az veya çok bulaştığını da görmemek mümkün değil. Onun için belki bu konuda hem hatırlatmalarda bulunmak hem de sık sık kendimizi test etmek, acaba şu dilimiz bir gıybete düşüyor mu? Gerçekten yalan söylemek konusunda, iftira etmek konusunda daha hassas olabiliriz. Ve onu da hemen fark ederiz yani. Ya yalan söylüyorum dersin, fark eder insan. İftira ediyorum der, fark eder insan. Ama gıybet ettiğini çok zaman fark etmez. Çünkü genel günlük konuşmalarda gıybete öyle tatlı kayar ki insan farkına varmaz yani. Burada onun güzel misalleri de var. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada uyarmış bizi. Hucurat suresinde Cenab-ı Hak çok net olarak buyurmuş bize وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا diye. Ve bunun nasıl bir felaket olduğu anlatılmış. Onun için bu tip afetlerden böyle kurtulmaya gayret etmeliyiz. Hakikaten hem kalbi terbiyemize, hem dil terbiyemize, hem mal terbiyemize, hem can terbiyemize önem vermeliyiz ki Allah katında güzel kullardan olabilelim aziz dinleyenlerim. Şöyle başlıyor merhum üstad. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hakk'a tecavüz etmedikçe kimsenin sözünü kesmez ama Hakk'a tecavüz edince de ya ona engel olur, men ederek sözünü keser veya kendisi o meclisten kalkıp giderdi. Gıybetçilerin yahut itikadi konularda yanlış görüşe sahip olanların sözlerini kesmek, tasih etmek yani düzeltmek nezaketsizlik değildir. Bilakis istikamettir, dini vazifedir, adalettir. Çünkü gıybet edenle gıybeti dinleyen aynı hükümdedir buyurulduğu için insanın gıybeti dinlemesi de kendi adına ben gıybet etmiyorum ama dinlemiş oluyorum. Böyle olunca da kendi adına bir vebal olur. Dolayısıyla ya bana müsaade edip oradan ayrılmak veya oraya müdahale edip o gıybet meclisini bir başka güzel meclise doğru yönlendirmek gerekir. Ve yine Hazret devam ediyor. Nezaket hususunda ölçülü hareket etmelidir. Muhatabım yaşça benden büyük. Ben onun sözlerine nasıl karşı gelebilirim? Yahut da dinlemez isem bana darılır gibi boş mülahazaları da bırakmak lazımdır. Çünkü وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir insan bir başkasının günahını yüklenemez. Hakikati gizleyip de tasdik manasına devamlı başını sallayanlar hiç şüphe yok ki gıybette müsavidirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir grup insan gördüm. Göğüslerinden etleri koparılarak lokma lokma ağızlarına veriliyordu. Bu sırada kendilerine şu sözler söyleniyordu. Kardeşlerinizin etlerinden yemekte olduğunuzu yiyin. Çünkü ayet-i kerimede siz gıybet ettiğiniz zaman adeta kardeşinizin etini yemek gibi oluyor. Bunu arzu eder misiniz? Herhalde bunu kötü görürsünüz buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendimiz devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu manzarayı görünce ya Cebrail kimdir bunlar diye sordum. Cevaben dedi ki bunlar senin ümmetinin gıybet edenleridir. Hacı-i Kainat Efendimiz buyurdular ki gıybetten sakının. Muhakkak ki gıybet zinadan daha kötüdür. Zira kişi zina eder, sonra tevbe ederse Allah tevbelerini kabul edebilir. Halbuki gıybet edenin hakkında gıybet ettiği kişi affetmedikçe Allah da onu affetmez. Çünkü o kul hukukudur. Ve çok güzel bir hatırasını anlatıyor burada merhum Musa Efendi Hazretleri. Bursa'da Uludağ eteklerindeki muhterem üstadımız Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin devlet hanelerinde idik. Tabi aziz dinleyenlerim, burada küçük bir izah da yapmak isterim. Merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri Bursa'da böyle o Uludağ eteklerinde böyle kâgir bir bina almışlar zamanında. Oraya işte üstadı Sami Efendi Hazretleri'ni misafir ederler. Kendileri zaman zaman giderler. Orada istirahat ederler. Fakat o evi kendilerine izafe etmiyorlar. Hani belki bu metni okuyan, bu sohbeti dinleyenler, ha demek Sami Efendi Hazretleri'nin acaba Bursa'da da evi mi varmış? Hükmen evi vardı yani. Musa Efendi'nin onun hizmetine tahsis ettiği bir evi vardı. Mülkiyeti Musa Efendi'ye ait ama Sami Efendi Hazretleri'ne tahsis edilmiş. Efendim burada buyurun istirahat edin, ihvanınızla sohbet edin, misafirlerinizi kabul edin diye. Bu da Musa Efendi'nin hakikaten hem nezaketini hem de cömertlikteki asaletini gösteriyor. Yani şöyle de diyebilirdi. Bursa'daki fakirhanemizde üstadım Musa Efendi ile otururken de diye kurabilirdi cümleyi. Ama öyle kurmuyor. Ya ne diyor? Bursa'da Uludağ eteklerinde muhterem üstadımızın devlet hanelerindeydik. Yani o evi biz aldık ama tapusu bizim adımıza kayıtlı ama onu ben aslında üstadımız için almıştım. Yani onun hizmetine tahsis ettim manasındadır bu. Bunu da böyle bir anekdot olarak nakletmiş olayım sohbetimizin ortasında. Belki metnin akışından hadiseyi farklı şekilde anlayan veya okuduğu zaman bu şekilde anlayan kardeşlerimiz olabilir. Evet, Bursa'da Uludağ eteklerindeki muhterem üstadımız Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin devlet hanelerindeydik. Üç kişi İstanbul'daki bir kişinin aleyhinde konuşuyor, yani gıybetini yapıyorlardı. Fakir de görüşlerine kalben iştirak etmiyor isem de sükût ediyordum. Bu hareketim de aslında yersiz bir hatalıydı. Sükût etmem bile. Çok alçak sesle konuşulmasına rağmen keşfen bu hale muttali olan muhterem üstad hazretleri karşıki yatak odalarının kapısını açtılar. Koridoru geçerek bulunduğumuz odasının kapısını tıklattılar. Bu da ne kadar büyük bir nezaket. Yani burada birkaç kişi oturuyorlar. Netice erkek erkeğe oturuyorlar ama kapıyı açıp girmiyor Hazreti Sami Efendi'nin edebi. Olur ya, insanlar belki hani daha rahat oturuyor olabilirler. Üstadların karşısında o şekilde oturdukları gibi görülmek istemeyebilirler. Hazreti de onları o şekilde görmez. Aslında onların hepsi edepli, erkenli oturanlar insanlardır ama burada Mahmud Sami Efendi bir edep de öğretiyor bize. İnsan arkadaşının odasına girerken, ailesinin odasına girerken, hatta çocuğunun odasına girerken kapıyı tıklatmalı. Bu benim çocuğum nasıl olsa dememeli. Bu benim ailem nasıl olsa dememeli. Ola ki çocuğu o şekilde görünmek istemeyebilir babasına. Ailesi o şekilde görünmek istemeyebilir beyine. Dolayısıyla aynı şekilde bir bey de hanımını o şekilde görünmek istemeyebilir. Onun için de bunlar çok önemli nezaketlerdir. Ve bunu da burada hakikaten Musa Efendi Hazretleri şimdi okurken insan daha dikkat ediyor bu konulara, işaret etmişler. Üstadım Mahmud Sami Hazretleri yatak odalarının kapısını açtılar. Koridoru geçerek bulunduğumuz odanın kapısını tıklattılar. Kapı açıldı. Biraz da gazaplı bir halde gıybet edilen şahsın ismini zikrederek "Yoksa o şahıs buraya mı geldi?" buyurdular. Ve hiç oturmadan tekrar yatak odalarına çekildiler. Kendileri gıybet kokusundan o kadar kaçınırlardı ki Mahmud Sami Efendi, "Bir defa olsun bu zat şu zattan daha bilgilidir, daha faziletlidir, şu şahsın seviyesi şu şahıstan daha düşüktür, şu eser şu eserden daha kıymetlidir, daha üstündür" gibi kıyaslamalar dahi yapmazlardı. İcabında "şu eserleri okuyunuz, istifade edersiniz" buyururlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslüman kardeşin hakkında onun hoşlanmadığı bir şekilde konuştuğun zaman gıybet etmiş, onu çekiştirmiş olursun buyurmuştur. Gıybetin tarifi de bu. Ben bu sözü ona söylediğim zaman o bundan memnun mu olur, yoksa yüzünü mü asar? Eğer yüzünü ekşitiyorsa demek ki zahirinden yüzüne söyleyemediğimizi gıyabında söylemek de gıybet hükmüne giriyor, buyruluyor. Bilhassa kalplerine, dillerine, kulluk vazifelerine Allah dostları, arifler, sadıklar, gönül ehilleri hakim olurlar. Dili işletmek pek kolay olması bakımından nefislerinin de yardımı ile gıybet etmekte zahiren fazla bir güçlük yoktur. Sakız çiğneme ne kadar zor olsa bile sakızı bir türlü ağzından alamadığı gibi gıybete müptela olanlar da bir türlü gıybeti terk edemezler. Gıybet zamanımızda diyanetin, yani dindarlığın, Allah bilgisi ve Allah korkusunun azlığı dolayısıyla en fazla rağbet gören manevi hastalıkların en kötülerindendir. Kurtulmak için hem iradenize sahip olmak, bir de salihlerle, iyilerle ihtilatı, beraberliği çoğaltmak, onların sohbetlerinde bulunmak lazımdır. Hem irade gerekiyor bu işte, hem de daha çok salihler meclisinde olmak gerekiyor ki gıybet illetinden kendimizi kurtarabilelim. وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ "Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir" ayetinin manasını bilen kişi daima uyanık olur. Allah Teala'nın murakabesinde olan kişinin her hareketi edep üzere Rabbimiz Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin rızasına muvafık olur. Hafif, yersiz hareketlerden çekinir. Sebepsiz yere ayak ayak üstüne atarak, gerilerek yatağacasına oturamaz. Aşırı dünyayı sevenlerden, gıybetçilerden, aslandan kaçar gibi kaçar. Çünkü insan istese de istemese de görüştüğü kimsenin halini giyer, yani onun huyuyla huylanır. Bunun çaresi de seherlerde üşenmeyip kalkıp bir miktar teheccüd namazını müteakip ısrarla "Ya Rab, beni daima rızan olan işlerde bulundur. Masiyet işlemekten, Bilhassa gıybetçilik, cimrilik, kincilik, hasetçilik, aşırı dünya muhabbetinden beni muhafaza eyle ya Rabbi diye ısrarla dua etmelidir. Çünkü çok abidler vardır ki dünya muhabbeti dolayısıyla, dünya menfaati dolayısıyla haksızlığı irtikab ederler. Yerinde, zaruret halinde bir kötünün kötülüğünü başkalarına zarar vermemesi için ifşa etmekte bir sakınca yoktur. Bilen kimse zaruret halinde bunu gizlerse mesul olur. Mesela bir kişi diğeriyle ortak olmak istiyor. Halbuki o ortak olmak istediği adam birkaç kişinin malını yemiş. Bunu gizlemeyip sorulduğunda hakikati söylemek lazımdır. Şayet sorulan şahıs istikamet üzere ise çok dürüst ve ticari muamelesi çok temizdir, çok iyidir de demelidir. Ama adamcağızın çekini ödemediği belli, senedini ödemediği belli, adam dolandırdığı belli. Aman ben bunu gizleyeyim olmaz. Bendeniz tabii zaman zaman merhum Musa Efendi Hazretlerinin özel sohbetlerinde de bunu bizlere sık sık hatırlatırdı. Gerek ticari hayatta, gerekse evlilik hayatlarında gıybet olmaz. Bildiğiniz hakikati olduğu gibi söyleyin buyururlardı. Nitekim burada da yazmışlar yine. Yahut bir kıza talip olmak isteyip bizden bilgi istendiğinde evvela o kızın meziyetlerini saymalı, hırsızlığı, ahlaksızlığı varsa onu da gizlememeli. Çünkü soran itimat ediyor, bize düşen de hakikati gizlemeyip doğruyu söylemektir. Yanlış bilgi vermemektir. Bu sırlar da mahrem olarak yalnız sorana söylenir, etrafa yayılırsa bu hareket gıybet cinsinden olur. Bakın ne kadar önemli bir ölçü bu da. Sorana münasip bir şekilde söylenir ama etrafa ifşa edilmez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fasık hakkında bildiklerinizi söyleyiniz, insanlar ondan sakınsınlar buyurmuştur. İsa aleyhisselam iblise tesadüf eder. İblisin bir elinde bal vardır, diğer elinde de kül. Hazreti İsa sorar, ey Allah düşmanı, bu bal, bu da kül, bunlarla ne yaparsın der. İblis cevap verir, bu balı gıybet edenlerin dudaklarına sürerim. Ta ki gıybet etmekte daha ileri gitsinler, tatlı tatlı devam etsinler. Külü de yetimlerin yüzlerine sürerim ki başkaları onları hakir görsün, onların yanına yaklaşmasın. Öyleyse o külü kaldırıp yetimleri okşamak, iblisin dudaklarımıza sürdüğü balı da bunun bir zehir olduğunu bilip ona itibar etmemek gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kimse kardeşinin ırz ve şerefini gıybet edene karşı o kardeşini müdafaa ederse Allah Teala kıyamet gününde o kimseyi cehennemden uzaklaştırır buyurur. Ve Allah Teala Hazretleri şöyle buyurur. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاتَّكُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Biriniz diğerini sakın gıybet etmesin. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Elbette bundan ikrah edersiniz, tiksinirsiniz. O halde Allah'tan korkun, Allah tevbeleri kabul eder ve çok esirger. Hucurat Suresi 12. Ve Allah Teala yine buyurur, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsan, kul, iyi veya fena bir söz söylemez ki, yanında onu zapt ve tespit için amade bir murakip, bir gözetici melek bulunmasın. Aziz dinleyenlerim, gerçekten bu iki ayet-i kerime hayatımıza çok uyarıcı bir yön veriyor. Çok dikkat etmek lazım. Özellikle okuduğum son ayet-i kerime Kaf suresinin 18. ayeti. Kul iyi veya fena bir söz söylemez ki onun yanında onu zapt ve tespit eden bir murakip melek, bir gözetici melek bulunmasın. Ve ayet-i kerime de yelpezu kelimesi geçiyor. Yani ah dese de, oh dese de kul bir şey telaffuz ettiği zaman mutlaka o yazılıyor. Yani iki insan sokakta bir şey görür, ah der. Birisi merhametiyle, şefkatiyle ah der. Birisi diğer taraftan şehvetiyle ah der. Dolayısıyla insan ne söylediğine, niçin söylediğine çok dikkat etmek zorundadır. Yani dudağımız hareket ettiği anda orada hazır bir melek dudağımızın hem resmini çekmekte hem de dudağın ifade ettiği kelimeyi bir yere yazmakta. Onun için hakikaten tasavvufi terbiyede bu dil terbiyesi çok önemlidir. Onun için de genel tasavvufun esaslarında az ye, az konuş, az uyu derler ki hem uyuman, çok uyumanın tehlikesinden, hem çok yemenin tehlikesinden, hem de çok konuşmanın tehlikesinden insan kurtulsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Allah Teala'ya ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin konuşacaksa veyahut sussun. Üçüncü bir şık yok. Konuşacaksak hayrı konuşacağız. Eğer hayır konuşma imkanımız yoksa o zaman da susmak durumundayız. Ebu Musa radıyallahu anh da şöyle rivayet etmiştir. Ya Resulallah, hangi Müslümanlar daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem Efendimiz, elinden ve dilinden Müslümanların salim kaldığı kimsedir buyurdular. Yine buyurmuşlardır ki, Ebu Abdurrahman Bilal bin el-Haris el-Müzena'dan bir kimse Allah'ın sevdiği bir sözü söyler de o sözüyle Allah'ın rızasına ulaşabileceğini zannetmez bazen. Halbuki Allah Teala o hayırlı söz sebebiyle kıyamete kadar o kimseden razı olur. Bir adam vardır ki Allah'ın gadabını mucip bir söz söyler, o sözün kendisini Allah'ın gadabına ulaştırabileceğini zannetmez dersine. Halbuki Allah Teala o kimseye o kötü söz sebebiyle kıyamete kadar buğz eder. Bazen farkına olmadan bir güzel söz söyleriz, o söz bizi hep rızayı ilahi çizgisinde götürür. Bazen de farkına varmaz insan, Allah'ın gadabını celbedecek bir söz söyleyiverir. Söyler geçer ama o sözde insanı adeta o helak caddesine yürütmeye devam eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına gıybet nedir diye sordu. Ashab da Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz buyurdular ki kardeşini onun hoşlanmadığı bir vasıfla zikir ve tavsif etmendir. Tekrar sordular. Kardeşim de dediğin vasıf varsa ne buyurursunuz ya Resulallah denildiğinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer dediğin vasıf varsa işte o zaman gıybet olur zaten. Yoksa o vasıf o zaman da iftira etmiş olursun. Ölçü bu. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah kurtuluş yolu nedir diye sordum bir gün. Dilini aleyhine çıkacak sözlerden muhafaza et, evinle meşgul ol, günahına da ağlayarak nedamet et buyurdu Efendimiz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa Aleyhisselam'a buyurdu, gıybet edip tevbe eden kimse cennete en son girecektir. Gıybet edip tevbe etmeyen kimse cehenneme en önce girecektir. Yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sayfada bunlar yazılı değiller. Onlar defterinden silindi, gıybet ettiklerinin defterine yazıldı denir. Kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır, yapmamış olduğu ibadetler orada görülür bu defa. Bunlar da seni gıybet edenlerin sevaplarıdır diye yazılır. Yine buyurdular ki, Bir kimse için söylenen kusur, onda varsa bu söz gıybet olur, yoksa bühtan yani iftira olur. Bir grup insan seferde bulunuyorlardı. Aralarında Selman Farisi radıyallahu anh da vardı. Bir yerde konakladılar. Bu arada Selman Farisi radıyallahu anh uyuyakalmıştı. Diğerleri çadırları kurdular, yemekleri hazırladılar. Aralarında da şöyle bir konuşma oldu. Şu Selman var ya, şu Selman da kurulmuş çadıra ve pişmiş yemeğe konmak istiyor dediler. Sonra Selman Farisi Hazretleri uyandı. Ona Resulullah'a git de biraz yiyecek versin dediler. O da istediklerini Resul-i Ekrem Efendimiz'e arz edince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyurdular ki ya Selman git onlara katıkla ekmeklerini yemiş olduklarını söyle dedi. Selman Farisi radıyallahu anh bu sözleri gidip onlara nakletti. Onlar da bu sözlerin bir hikmeti vardır diyerek Fahri Kainat Efendimiz'e gelip sordular. Ya Resulallah, biz bir şey yemedik ama siz böyle buyurmuşsunuz. Efendimiz buyurdular ki, ben yediğiniz etin kırmızılığını ağzınızda görüyorum. Arkadaşınız uyurken onu çekiştirdiniz, siz murdar bir eti yemek ister misiniz buyurdular. Hayır ya Resulallah. Buyurdular ki o zaman Efendimiz, murdar eti yemekten tiksindiğiniz gibi gıybet de etmeyiniz. Müslüman kardeşinizi çekiştirmeyiniz. Zira kim Müslüman kardeşini çekiştirirse onun etini adeta yemiş gibi olur. Fuday bin İyaz Kuddüsesi Ruh da buyurur, gıybetimi yapan düşmanım dostumdan daha faydalıdır. Çünkü onun sevapları bana yazılmaktadır. Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlemek muvaffak olamaz. Söz taşıyan, dedikodu gıybet yapansa fasıktır ve günahkardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurur, söz taşıyan cennete giremez. Bir kimseyi senin yanında kötüleyen bilmelidir ki o huy onda olduktan sonra seni de başkası yanında kötüler. Bu ahlaktaki insanlardan da daima uzak durmaya çalışmalıdır. Ayşe radıyallahu anha validemiz bir kadın için uzun dillidir. Bir rivayete göre de kısa boyludur demişti. Buna cevaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gıybet ettin, git o kimseden helallik iste buyurdular. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki bir kimse bir kimseyi gıybet ederse Allah Teala'dan ona af ve mağfiret dilesin. Yani gıybet ettiği kimse için. Hadis-i şerifte de yine şöyle buyurulur. Gıybet edeni Allah Teala 10 şeyle cezalandırır. Rahmetinden uzaklaştırır. Meleklerden uzak eder. Taatını, iyiliklerini yok eder. Resulullah'ın ruhunu ondan çevirir. Sonra Allah Teala ona gadab eder. Ruhu teslim olurken onu baş aşağı eder. O kimsenin kabir azabı şiddetli olur. Ölüm zamanında amellerini sevapsız bırakır. Ve son olarak da cehenneme yakın eder. Cennetten de uzak eder. Demek ki gıybet edenin karşılaşacağı 10 büyük azap vardır. İbrahim Dusyuki Kudsesi Ruh da şöyle buyurur. Her kim gıybet ederse sevabı gıybetini ettiği kimseye gider, günahı da kendisine gelir. Dini hüküm budur. Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri talebelik yıllarında hocasına filanca arkadaş beni çok kıskanıyor. Hadislerin manalarını daha iyi anladığımı görünce hasedinden adeta çatlıyor dedi. Hocası ise Sadi'ye şu cevabı verdi. Haklısın. Ama adam çekiştirmenin iyi bir şey olduğunu sana kim söyledi ki? Eğer o kıskançlık yüzünden cehenneme girecekse, sen de adam çekiştirdiğin için onunla orada beraber olursun. Dekkak bin Kays Hazretlerinin de şöyle sözleri var. Şerefli kimse hain olmaz. Akıllı kimse yalan söylemez. Mümin gıybet etmez. Babalar oğullarına güzel ahlaktan daha üstün miras bırakamazlar. Sultanın dostu olmaz. Yalancının da vefası olmaz. Rabbim bu Allah dostlarının bizlere gerçekten ışık olacak, yolumuzu aydınlatacak güzel öğütlerinden, Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah Efendimiz'in mübarek sözlerinden, Selefi Salihinin güzel ahlakından derleyip toparlayıp kaleme aldıkları, zaman zaman da etrafındaki güzel insanlara okuyup anlattıkları bu güzel nasihatlardan istifade etmeyi, hayatımızı onlara göre tanzim etmeyi bizlere muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.